Ayrım 39.
Gervais dikkatleri üzerine çekmemek için bir iskemle alıp masadan 3 adım uzağa oturdu. Erkeklerin ne içtiklerine baktım. Kadehlerin içinde altın gibi parlayan sert bir içki içiyorlardı. Masanın üzerine bir parça içki dökülmüş, orada küçük bir birikinti oluşmuştu. Bari yanık bir yandan konuşuyor, bir yandan da bu birikintiye parmağını batırıp masaya iri harflerle Elali diye bir kadın adı yazıyordu. Gervais Bibila Grillade'yi epeyce çökmüş buldu. Değnek gibi zayıf bir hali vardı. Çizmelinin burnu, burgonya mavisi bir dalya çiçeğinden farksızdı. Oturak süpürgesi gibi kazık kesilmiş pis sakallarıyla, paçavraya dönmüş işçi gömlekleriyle, yasa bürünmüş gibi kapkara tırnaklı elleriyle, dördü de iğrenç derecede pisti. Ama doğruyu söylemek gerekirse henüz yanlarında oturabiliyordu. Çünkü 6 saattir kafayı çektikleri halde gene de terbiyeli oturuyorlardı. Sadece çakır keyiftiler o kadar. Gervais tezgahın başında içmekte olan iki sarhoş daha gördü. İkisi de öylesine zom olmuşlardı ki kadehlerini ağızlarına götürdüklerini sanarak çenelerinin altına döküyorlardı. Gömleklerini sırılsıklam ediyorlardı. İri yarı Kolombe baba dükkanında dirlik düzenliği sağlamaya yarayan o koca kollarını uzatıyor, sakin sakin kadehleri dolduruyordu. İçerisi çok sıcaktı. Pipolardan çıkan duman hava gazı lambalarının göz kamaştırıcı aydınlığı içinde yükseliyor, toz gibi yuvarlanıyor, müşterileri yavaş yavaş yoğunlaşan bir sise boğuyordu. İşte bu bulutun içinden kısık seslerin, kadeh şıngırtılarının, küfürlerin, silah sesini andıran yumrukların oluşturduğu bir uğultu, kulakları sağır edici ve belirsiz bir şamata çıkarıyordu. Bu nedenle Gervais surat asıyordu. Çünkü bu görünüm, hele alışık değilse, bir kadın için hiç de hoş değildi doğrusu. Soluğu daralıyor, gözleri yanıyordu. Meyhanenin dört bir yanından yayılan alkol kokusuyla kafası daha şimdiden ağırlaşmaya başlamıştı. Sonra birdenbire sanki arkasından gelen daha kaygı verici bir huzursuzluk duyar gibi oldu. Döndü, daracık avludaki cam mekanın altında, içindeki o cehennemi kaynaşmayla sarsıla sarsıla işleyen imbiyi, o sarhoşluk makinesini gördü. Akşamları imbiğin bakır bölümleri, yalnızca yuvarlak kısımları aydınlandırdığından daha iç sıkıcı görünüyordu. Aygıtın gölgesi dipteki duvarda kuyruklu yaratıklar sanki her şeyi yutmak istermişçesine ağızlarını açmış canavarlar korkunç şekiller çiziyordu. Kapyo, hey buraya bak, Nazlı Hanım evladı, surat asma diye bağırdı. Bak haberin olsun, tatsızlık çıkarıp neşemizi bozanları sepetleriz. Ne içersin? Çamaşırcı kadın elbette ki hiçbir şey dedi. Ben daha yemek yemedim. Öyleyse daha iyi ya, bir yudum içersen içini ısıtır. Ama Gervais'in yüzü gülmediği için çizmeli gene kibarlık gösterdi. Hanım hiç kuşkusuz tatlı şeyler seviyordur dedi. Gervais öfkelenerek ben sarhoş olmayan erkekleri severim dedi. Evet, ben kazancını eve getirmesini, verilen sözü tutmasını bilen erkekleri severim. Çinko işçisi alayı bırakmadı. Ha, anlaşıldı. Senin buna canın sıkıldı değil mi dedi. Payını istiyorsun demek ki. Öyleyse koca sersem ne diye bir şeyler içmiyorsun? Haydi bakalım al sana iç. Ne içersen kârdır. Gervais alnını boydan boya kaplayan derin bir kırışıklıkla gözlerini kırpmadan büyük bir ciddiyetle dik dik kocasının suratına baktı ve ağır ağır yanıt verdi. Gerçekten de çok haklısın, bu iyi fikir. Böylece haftalığı birlikte içmiş oluruz. Bibila Grillade kalktı. Bir kadeh anasonlu bir içki aldı getirdi. Bunun üzerine Gervais iskemlesini yaklaştırdı. Masanın başına oturdu. İçkisini içerken aklına birdenbire eskiden Kapyon'un kendisine kur yaptığı günler geldi. O zamanlar ispirtolu meyve suyunu içmeyip bırakırdı. Oysa şimdi... Hatta bu anason likörü belki biraz fazlaca tatlı, bir parça yürek bayıltıcı olmakla birlikte pek hoşuna gitmişti. Gervais kendini iyi tanırdı. İki meteliklik bile iradesi yoktu. Onu içkinin gayesine yuvarlamak için böğrünü şöylece bir dürtmek yeterliydi. Bu içtiği içkiden pek hoşlanmıştı. Bir yandan Bariyan'ın tombul eliyle ilişkisi konusunda anlattıklarını dinliyor, bir yandan da kadehini boşaltıyordu. Sokakta balık satan bu Eli çok kurnaz bir kadındı. Kaldırımlarda arabasını sürerken Barya'nın hangi meyhanede bulunduğunun kokusunu alıyordu. Arkadaşlar istedikleri kadar onu uyarsınlar, bir yere gizlensinler, kadın çoğu zaman onu eliyle koymuş gibi bulup yakalıyordu. Hatta daha bir gün önce işe gitmedi diye bir pisi balığını kaldırdığı gibi adamın başına fırlatmıştı. İşte bu pek hoştu doğrusu ya. Bibila Grilade ile çizmeli katıla katıla gülerken kasıklarını tutuyorlardı. Bir yandan da Gervais'in omuzlarına şaplaklar indiriyorlardı. O da gıdıklanmış gibi adeta istemeyerek sonunda gülmeye başlamıştı. Berikiler kadına tombul eli gibi davranmasını, ütülerini getirip meyhane tezgahları üzerinde Kapyo'nun kulaklarını ütülemesini öğütlüyorlardı. Kapyo karısının boşalttığı likör kadehini tersine çevirerek "Oho, iyi doğrusu" diye haykırdı. "Bir güzel hortumlamış, yalayıp yutmuşsun. Görüyor musunuz? Bizimki vaktini hiç boş geçirmiyor." Bari yanık "Ablacığım, bir kadeh daha ister misin?" diye sordu. "Hayır, bu kadarı yeterli." Bununla birlikte çamaşırcı kadın kesin karar veremiyordu. Anason likörü içini bayıltıyordu. Midesini düzeltmek için sert bir içki olsa seve seve içerdi. Aynı zamanda arkasındaki imbiklere yan gözlerle bakıyordu. Uzanıp kıvrılan burnuyla bu toz toparlak kocaman kazan omuzlarında ürpertiler yaratıyordu. İçinde sonsuz istekle karışık anlaşılmaz bir korku vardı. Kocaman potanın içinde eriyen, maden gibi içinde biriken ateşi salıveriyordu. Zehir akıtan yasaklanmış bir çeşmeydi sanki. Öyle korkunç, öylesine utanmazca bir işti ki bu imbikten içki içme işi, bunu bir bodrumda gizli gizli yapmak daha doğru olurdu. Ama artık umrunda mı sanki? Gervais burnunu onun içine sokmak, kokusunu sindire sindire ciğerlerine çekmek, dili yanıp da bir anda portakal gibi kabuk kabuk soyulacak bile olsa bu berbat şeyin tadına bakmak istiyordu. Gözleri erkeklerin kadehlerindeki o güzelin pırıl pırıl altın rengiyle alev alev parlayarak sinsi sinsi "Nedir o sizin içtiğiniz?" diye sordu. Kapyo da "Bak canım, bu korkunçtur işte. Kolombe baba kendi elleriyle çeker bunu imbikten. Gel aptallık etme de tadına bir bak şunun" diye yanıt verdi. Ona da bir kadeh aynı içkiden getirttiler. Ve ilk yudumda çeneleri kenetlenince çinko işçisi karısının dizlerine vurarak "Nasıl, gırtlağını tırmalıyor değil mi?" dedi. "Haydi bakalım, şöyle kocaman bir yudum yuvarla da görelim." Her kadeh doktorun cebinden 6 franklık bir parayı tırtıklıyor. İkinci kadehte Gervais içini kıvrandıran açlığı artık duymaz oldu. Şimdi Kapyo ile barışmıştı. Sözünde durmadığı için ona kızmıyordu artık. Sirke başka bir zaman giderlerdi. Atların sırtına zıplayıp dört nala koşarak numaralar yapan cambazlar öyle pek eğlenceli şeyler değildi. Kolemba babanın meyhanesine yağmur da yağmıyordu. Ne yapalım? 15 günlük çalışmanın karşılığı yevmiye içkide eriyip gidiyorsa hiç olmazsa gövdelerine iniyordu. Altın gibi dupduru ve pırıl pırıl bu güzelim içkiyi içiyorlardı. Oho, şimdi artık dünya Gervais'e vız geliyordu. Yaşam ona öyle uzun boylu zevkler vermiyordu. Hem zaten cepteki paranın temizlenmesinde yarı yarıya ortak olmak ona gerçek bir avuntu gibi geliyordu. Meyhane pek rahat olduğuna göre ne diye oturup kalmayacaktı? Hani yer yerinden oynasa, bir yerde oturdu muydu, kımıldamaktan hoşlanmazdı. Giysisinin bluzu sırtına yapışmış, bütün bedenini gevşeten bir uyuşukluk içinde tadına doyulmaz bir sıcaklığa gömülmüş oturuyordu. Dirseklerini masaya dayamış, gözleri dalgın, kendi kendine gülüyordu. Yandaki masada oturan biri dev gibi, öbürü bücür mü bücür iki müşterinin, fitil gibi sarhoş olmuş sarmaş dolaş öpüşmelerini büyük bir zevkle seyrediyordu. Evet, meyhaneye Kolombe babanın bir yağ kapağını andıran kocaman suratına, pipolarını tüttürerek bağırıp çağıran, yerlere tüküren müşterilere, aynalarda ve içki şişelerinde pırıltılar tutuşturan hava gazının kocaman alevlerine gülüyordu. Göz kapakları hafifçe kapanıyor, nefesinde herhangi bir darlık hissetmeden sık sık soluyor, ağır ağır bastıran uykunun zevkini çıkarıyordu. Üçüncü kadehi içtikten sonra çenesini avuçlarının içine dayadı. Kapyo ile arkadaşlarından başka hiçbir şey görmez olmuştu. Onlarla burun buruna, ta yanı başlarında, yanakları adamların sıcak soluğuyla ısınarak, sanki kıllarını sayıyormuş gibi pis sakallarına bakarak oturup kaldı. Şimdi artık erkeklerin hepsi de adam akıllı sarhoş olmuşlardı. Çizmeli, piposu dişlerinin arasında uyuyan bir öküz gibi sessiz ve ciddi salyalarını akıtıyordu. Bibila Grilade işe bir şişe şarabı bir dikişte nasıl içtiğini anlatıyor, şişenin ağzını dudaklarıma yapıştırdım mı dibi görünür diyordu. Bir yanda da bari yanık tezgahın üzerindeki rulete benzeyen ve çevresinde numaraları, ortasında da bir ok bulunan kumar aletini gidip getirmiş, kapyoyla içkisine kumar oynuyordu. 200. Amma da şanslısına her elde büyük numara çıkartıyorsun. Kumar makinesinin oku dönerken gıcırdıyordu. Bir cam altında duran kırmızı renkli şişman bir kadın şeklindeki şans simgesi dönüyor, ortada şarap lekesini andıran tekerlek bir leke olarak gözüküyordu. 350. Üstüne mi bastım bunun? Hine olayın. Yo, hayır, oynamıyorum artık. Gervais bu oyunla ilgileniyordu. Durmadan susuzluk duyuyordu ve çizmeliğe oğulcuğum diyordu. Arkasındaki imbik hala yer altından akan bir ırmak şırıltısıyla işliyordu. Gervais de onu durduramadığı, içindekini tüketemediği için umutsuzluğa kapılıp üzülüyordu. İmbiğe fena halde öfkeleniyor, bir hayvanın üzerine atılır gibi ona saldırmak ve var gücüyle tekmeliye tekmeliye karnını deşmek istiyordu. Gözünün önünde her şey birbirine karışıyor, makinenin kımıldadığını görür gibi oluyordu. İçki ırmağı şimdi gövdesinin içinde akarken bakır ayakları elleriyle kendisini kavradığını hissediyordu. Sonra meyhane sallandı. Her şey allak bullak oldu. Hava gazı lambaları yıldızlar gibi aktı. Gervais sarhoş olmuştu. Bağıryanık ile yerine mıhlanmış gibi tezgah başından hiç ayrılmayan Kolombe Baba arasında çıkan bir tartışmayı işitiyordu. Bağıryanık, ne hırsız herifsin sen be. Kadehleri çift yazıyorsun. Enayi mi sandın bizi yoksa diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ama ansızın beklenmedik bir işitme oldu. Bağırışmalar, devrilen masaların şıngırtısı işitildi. Kolombe Baba hiç çekinmeden, istifini bile bozmadan, meyhanesindeki müşterilerin hepsini kaşla göz arasında birikilerin kık demesine bile vakit bırakmadan kapı dışarı etmekle uğraşıyordu. Kapının önünde ona ağızlarına geleni söylediler. Suratına karşı dolandırıcı diye bağırdılar. Dışarıda hala yağmur yağıyor, dondurucu buz gibi bir rüzgar esiyordu. Gervais ansızın kapyoyu yitirdi. Yeniden buldu, sonra gene yitirdi. Kadın eve dönmek istiyordu. Yolunu bulmak için dükkanları el yordamıyla yokluyordu. Bu apansız zifiri karanlık onu pek şaşırtıyordu. Pasinier sokağının köşesinde çirkef deresine oturdu. Kendini çamaşırhanede sandı. Akan bütün bu sular başını döndürüyordu. Onu adeta hasta ediyordu. Sonunda Bataçıka evine vardı. Kapıcıların odasının önünden dimdik geçti. Bu arada Lorileux'lerle pasyonların masa başında oturduklarını ve kendisini bu güzelim durumda görünce tiksinerek yüzlerini buruşturduklarını pekala gördü. Altı katı birden nasıl tırmandığını Gervais hiçbir zaman anımsayamadı. Yukarıda tam koridora saptığı sırada ayak sesini işiten küçük Lali bu okşama hareketleriyle kollarını açmış gülerek koşup geldi. Bayan Gervais dedi. Babam henüz eve dönmedi. Gelin de çocuklarım nasıl uyuyor bir bakın. Ne sevimli şeyler. Ne var ki çamaşırcı kadının sersemlemiş bakışları karşısında titreyerek geri çekildi. Bu alkol kokusunu, bu soluk bakışlı gözleri, bu çarpılmış ağzı çok iyi tanıyordu. Gervais tek sözcük söylemeden sendeleyerek çekip gitti. Çocuk kapının eşiğinde durmuş, suskun ağırbaşlı ve kaygılı bakışlarla kadını izliyordu. Nana büyüyor, genç kız oluyordu. 15 yaşına bastığı zaman birden gelişmişti. Bembeyaz bir teni vardı. Vücudu etli, canlı, yumuk yumuktu. Evet, Nana buydu işte. Yaşı 15, bütün dişleri tamam ve vücudu korsesizdi. Süt beyazı, tam anlamıyla güzel bir yüz, şeftali gibi kadife bir ten, sevimli bir burun, pembe bir ağız, erkeklerin pipolarını yakmak isteğine kapıldıkları çakmak çakmak gözler. Taze yulaf rengindeki sarı saçlarının oluşturduğu yığın şakaklarına altın tozu serpilmiş gibi duruyor, başında adeta güneşten bir aile oluşturuyordu. Lorileux'ların dediği gibi çok güzel bir kız olmuştu. Bir içim su dedikleri türden. Burnunu silmesini bilmeyen bu sümüklü kızın geniş omuzları daha şimdiden dolgun bir yuvarlakla ve olgun bir kadın kokusuna kavuşmuştu. Nana şimdi artık kağıttan topaklar yapıp bluzlarının içine sıkıştırmıyordu. Göğüsleri büyümüştü. Beyaz saten gibi yepyeni bir çift memesi vardı artık. Bunlar onu hiç mi hiç rahatsız etmiyordu. Kucakları dolduracak kadar iri göğüsleri olmasını isterdi. Gençler o kadar doymak bilmez ve düşüncesizdir ki, Nana süt ninelerinkine benzer göğüsleri olmasını düşünüyordu. Ona asıl iştah verici hale sokan şey, beyaz dişlerinin arasından dilinin ucunu bir parçacık dışarı çıkarmak gibi kötü bir alışkanlık edinmiş olmasıydı. Besbelli aynalara bakarken kendini bu haliyle pek sevimli bulmuştu. Onun için bütün gün güzel olacağım diye dilini çıkarıyordu. Annesi ikide bir sok şu yalan kumkumasını içeri diye bağırıyordu. Çoğu zaman da Capio işe karışmak zorunda kalıyordu. Yumruğunu vurup ağız dolusu küfürler savurarak şu kırmızı et parçasını içeri sokacak mısın sen bakayım diye bağırıp duruyordu. Nana şıklığa pek düşkündü. Ayaklarını her zaman yıkamazdı ama öyle dar ayakkabılar giyerdi ki St. Crepin hapishanesine işkenceye uğramış gibi acı çeker gözlerinden yaş gelirdi. Kızın mosmor kesildiğini görüp de bunun nedenini bir soran olursa şıklık merakını belli etmemek için karnı ağrıdığını söylerdi. Evde yiyecek ekmek olmadığı sıralarda süslenip püslenmekte zorluk çekiyordu. O zaman gerçek mucizeler yaratıyor, atölyeden kurdeleler getirip kendisine süsler yapıyordu. Kirpas içindeki giysilerini fiyonklarla püsküllerle donatıyordu. Yaz onun en parlak mevsimiydi artık, değmeyin keyfine. Bütün pazar günlerini 6 franklık bir basma entariyle geçiriyor, Gutedor mahallesini sarışın güzelliğiyle dolduruyordu. Evet, onu dış bulvarlardan surlara kadar, Clignancourt şosesinden Talla Chapelle caddesine kadar her tarafta tanıyorlardı. Gerçekten de bir piliç kadar gevrek ve körpetli olduğu için ona küçük tavuk adını takmışlardı. Hele bir entarisi vardı ki ona pek yakışıyordu. Çok sade, tamamıyla süssüz, pembe benekli, beyaz bir giysiydi bu. Biraz kısa olan eteği bacaklarını açıkta bırakıyordu. Geniş oyulmuş yenlerinden düşük, dirseklerine kadar çıplak kolları görünüyordu. Capio babadan şamar yememek için merdivenin kuytu bir köşesinde iğnelerle tutturarak yürek biçimi açtığı bluzun göğüs kısmı boynunun kar gibi beyazlığını ve gerdanının sarışın gölgelerini ortaya çıkarıyordu. Bir de sarı saçlarının çevresine bağladığı, uçları ensesinde uçuşan pembe bir kurdelesi vardı. Bu kıyafetli Nana bir demet çiçek kadar tazeydi. Bütün bedeninden güzel bir gençlik kokusu, çıplak çocuk ve çıplak kadın kokusu yayılıyordu. O sıralarda pazar günleri Nana için halkla yoldan gelip geçen ve kendisini göz ucuyla süzen bütün erkeklerle buluşma günleri olmuştu. İçinde ufak bir takım isteklerle ürpermekteydi. Mahalle halkı arasında açık havada güneşin altında dolaşmak isteğiyle yanıyordu. Bir hafta boyu hep o günü beklerdi. Daha sabah karanlığında giyinir, konsolun üstünde asılı ayna parçasının karşısında saatlerce gömlekle otururdu. Bütün bina halkı onu pencereden görebildiği için annesi fena halde öfkelenir, böyle yarı çıplak dolanıp durmasının bitip bitmediğini sorardı. Ne var ki Nana bu sözlere kulak asmaz, hiç istifini bozmadan bacakları çıplak, gömleği omuzlarından aşağı kaymış oturur, taras taras kabarmış saçlarından şekerli suyla alnına sıra sıra bukliler yapardı. Potinlerinin düğmelerini ya da entarisinin bir söküğünü dikerdi. Alay ederek gülen Capio baba, kızının bu kıyafette pek güzel olduğunu söylüyordu. Vahşi bir kadın diye sirke girse, adam başına 2 metrelikle kendini seyrettirse, kucak dolusu para kazanırdı. Capio bunu dedikten sonra, ört şu etini de ekmeğimi yiyeyim diye bağırdı. Ve Nana sarı saçlarının gür dalgaları altında, kar gibi bembeyaz ve etli canlı vücuduyla gerçekten de bir içim suydu. Babasına öyle öfkelenirdi ki, derisi pembeleşir, ona karşılık vermeye cesaret edemez. İpliğini dişleriyle, hışımla, sert bir el hareketiyle koparırken, bütün o güzel kız çıplaklığıyla, tepeden tırnağa bir ürpertiyle titrerdi. Sonra da öğle yemeğini yer yemez hemen sıvışır, avluya inerdi. Sakin, sıcak pazar günleri ev uykuya dalar, aşağıda atölyeler kapalı olurdu. Bütün dairelerin açık pencerelerinden, akşam için şimdiden kurulmuş sofralar görülürdü. Buralarda oturanlar iştahları açılır diye kenti kuşatan surlara gezmeye giderlerdi. Üçüncü katta bir kadın ağlamaklı yanık bir sesle saatler boyu hep aynı şarkıyı söyleyerek bütün gün sabahtan akşama kadar eşyaları oradan oraya itip kakıştırarak odasını yıkar temizlerdi. Tezgahlar dinlenirken bomboş avlunun ortasında Nana, Pulin ve daha başka yetişkin kızlar arasında volan oynanırdı. Bunlar hep bir arada büyümüş bu 5-6 kız evin kraliçeleri olmaya başlıyorlar, erkeklerin sevdalı bakışlarını bölüşüyorlardı. Avludan bir erkek geçmeye görsün, hemen incecik gülüşmeler başlıyor, kızların kolalı iç etekliklerinin hışırtısı bir rüzgar sesi oluşturuyordu. Ama volan partileri evden kaçmak için bahaneden başka bir şey değildi. Kızlar bu bahaneyle sokağa süzülür, dış bulvarlara yönelir, koskoca yapı birdenbire derin bir sessizliğe gömülüverirdi. Oraya ulaşınca altısı birden kol kola girip, yolları bütün genişliğince kaplayarak, açık renk giysileriyle şapkasız saçlarının çerçevesine sarılmış kurdeleleriyle gezmeye başlarlardı. Hepsinin gözleri fıldır fıldırdı. Göz kapaklarının kıyılarını büzüp yan bakıp her şeyi görürler, bakışlarını arkaya devirip dolgun göğüslerini, tombul çenelerini göstererek gülerlerdi. Neşelerinin en çıngıraklı kahkahaları içinde sokaktan bir kambur geçse ya da yaşlı bir kadın kaldırım taşının dibinde köpeğini bekliyor olsa, oluşturdukları sıra hemen bozulur, bir bölümü arkada kalır, önden gidenler hızla ötekileri çekerler, vücutlarını kıvırır, kalçalarını çalkalarlardı. Amaçları çevrelerinde kalabalık oluşturmak ve vücutlarının gelişmekte olan yuvarlaklarıyla giysilerinin bluzlarını çatlatırcasına gelmekti. Sokak onların malıydı. Bu dükkanların kıyılarında eteklerini kaldıra kaldıra büyümüşlerdi. Jartiyerlerini tutturmak için gene orada eteklerini butlarına kadar sıvayı veriyorlardı. Ağır ağır dolaşan soluk benizli kalabalığın ortasında, bulvarların çelimsiz sıska ağaçları sırasında, Rochard kapısından ta Saint-Denis kapısına kadar böyle kaçışarak darmadağın koşuyorlardı. Gelip geçenleri itip kakıyorlar, toplulukların arasından zikzaklar çizerek geçiyorlardı. Dönüp bakıyorlar, birdenbire patlayan kahkahalar arasında birbirlerine laf atıyorlardı. Havalanan giysileri geçtikleri yerlerde gençliklerinin küstahlığını bırakıyor, açık havada çiğ aydınlık altında hamamdan çıkmış vücudu henüz nemli bakireler gibi istek uyandırıcı ve tatlı bir utanmazlıkla açılıp saçılıyorlardı. Nana güneşte parlayan pembe entaresiyle hepsinin ortasında yürüyordu. Pulin'e kolunu veriyordu. Onun da beyaz zemin üzerine sarı çiçekli basmadan entaresi minicik alevler serpilmiş gibi alev alev yanıyordu. Ve bu ikisi, hepsinin en irisi, en kadın yapılısı ve en yüzsüzü, en utanmazı oldukları için topluluğu yönetiyorlardı. Öteki küçük sürtükler sağa sola bakınıyorlar, ciddiye alınmak için şişinip kendilerine büyük süsü vermeye çalışıyorlardı.